Selamlar, Uyarsa Dinleriz Podcast'ine hoş geldiniz. Size de uyarsa yavaştan yazmaya başlayabiliriz. Abi oturttun bizi bunun başına yine ya. Tamam konuşuruz. Uzun bir aranın ardından tekrardan yeniden beraberiz arkadaşlar. Son bölüm Malta'nın adayı Hasan Cankaya'dan sonra muhalif tarafta birazcık tabii artçı depremler gerçekleşti. Böyle güçlü adaylara karşı ne yapacağını bilemeyenler yeni formüllerle masaya tekrardan oturdu. Kılıçdaroğlu aday gösterildikten sonra iki de yeni nur topu gibi belediye başkanı adaylarımız oldu. Yardımcı aday vesaire vesaire her neyse. Buradan bizi dinlediklerine emindim. Daha da emin oldum. Kemal Kılıçdaroğlu'na buradan Meral Akşener'e selam olsun. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Dediklerimizi dikkate aldığınız için teşekkür ederiz arkadaşlar. Böyle böyle yolu buldurtacağız herkese. Diyerek yeni hükümet adaylarını da karşımıza alır mıyız? Aldık gibi geldi çoktan. Hayırlısı olsun hakkımıza. Geçtiğimiz hafta Roma'daydık arkadaşlar. Ve ardından da güney kenti olan Bari şehrine gittik. İtalya'nın iki incisi bence. Biri kalbi Roma, diğeri de güney incisi. Doğunun Paris diyorlarmış, şakası yapmayacağım. Güneyin Paris diyorlarmış arkadaşlar, demeyeceğim. Bari şehrindeydik. Son derece güzel bir tatil geçti. Sizlere bu hafta oradaki deneyimlerimden bahsetmek istiyorum. Çünkü herkesin hayali olan, Avrupa'ya giden herkesin hayali olan ya ucuza uçak bileti bulalım, gidelim, gezelim, tozalım adımlarından bir tanesini atmış bulunmaktayım. Malta'ya geldikten yaklaşık 3 ay 4 ay sonra. Tabii ev tutma süreçleri, ülkeye alışmak vesaire derken anca buna bir bütçe ayırabiliyorsunuz ve gidebiliyorsunuz. Ve her şey de ha denildiği kadar aslında ucuz ve kolay değil. Bunu da test etmiş oluyorsunuz. Roma benim olur da yurt dışına bir gün taşınırsam gitmek istediğim ilk başkenttir diye aklımın bir köşesine bıraktığım bir hayalimdi. Ve bunu gerçekleştirmiş olmak son derece mutluluk veriyor. Yaklaşık 3 gece kaldım. 3 gece 4 günlük bir maceranın ardından Bari şehrini de gördükten sonra Malta'ya geri döndüm arkadaşlar. Bundan yavaş yavaş bahsedeceğiz. Nasıl uçak biletini kolayca bulduk vesaire gibi sıkıcı kısımlara geçiyorum. YouTube'da bununla ilgili binlerce zaten video var arkadaşlar. Girip bakmanız yeterli. Yani Skyscanner'dan direkt ucuza uçak biletini buldum, yapıştırdım. Airbnb'de ayarladık vesaire. Paylaşımlı bir evdeydim. Ayrı bir odadaydım. Ev sahibimiz de Paolo abi. İnanılmaz yardımsever, inanılmaz iyi bir insandı. Kendisi de İtalya ile ilgili bana böyle belli detayları vesaire verdi. Keşfetmemde yardımcı oldu ama saat plan yapmış. Ben buna çok ihtiyaç duymamıştım zaten. Hatta bu saat planı o kadar abarttım ki bir ara ben ne yapıyorum, manyak gibi geziyorum ama birader bunda saat uygun olmasına gerek yok sanki ya diye kendimi uyardım ama arkadaşlar gezecek o kadar çok yer var ki Roma'da. İyi bir plan her şeyden önce geliyor. Arkadaşlar uçak biletini Skyscanner'dan, Ryanair'dan ucuza ayarladım. 15 euroya bileti aldım ve biliyorsunuz ki bu tarz uçaklar zaten sabahın erken saatlerinde oluyor. Sabah namazını Roma'da kılacağız motivasyonuyla değil, ucuzluk motivasyonuyla aldığım bilet sabah 5'teydi. 4'te havaalanında vesaire oldum. Zaten bir yarı uykulu halimle uçağı vesaire bekliyorken ilk şokumu orada atlattım arkadaşlar. Daha önce Schengen vizesi almış biri olarak bir Schengen ülkesinden diğer Schengen ülkesine tatile gitmemiş ben. Önce pasaport kontrolüne doğru gittim. Pasaportumu koydum. Oturum kartımı koydum. Pasaport kontrolündeki beyefendi, efendim biletinizi görebilir miyim dedi. Biletimi gösterdim. Beyefendi bu zaten Schengen içerisinde. Siz niye pasaport kontrolüne geldiniz ki deyip beni pasaport kontrolünün olmadığı bir bekleme odasına gönderdi. Uçağı bekliyorum. Uçağa bindim ama kimse pasaportuma damga vurmadı, bir şey yapmadı. Ben sanki İstanbul Antalya arası, ki nasip olursa da olacak, uçuş yapıyor gibiydim. Meğersem arkadaşlar Schengen'in bir diğer avantajlarından bir tanesi de işte bu pasaport kontrolüne vesaire girmeden direkt A şehrinden B şehrine gider gibi uçuyor olmanız. İnişte de yine şaşırdım. Yine bir pasaport kontrolü yok, bir şey yok. Ellerimizi kollarımızı sallaya sallaya girdik çıktık. Ve benim gibi bir Diyarbakırlı bir delikanlı için şaşılacak şey. Yani bizi şehir değiştirirken yapılıyor. Yapılmalı tabii canım, yani ona lafımız olur mu hiç? Hele seçime kalmış şurada elle bilmem kaç gün. Arkadaşlar Ryanair'le uçmak büyük bir keyif. Büyük konfor. 15 euroya havada otobüste uçma keyfini size başka kim verebilir? Arkadaşlar uçağa bindim. Koridor tarafında biletim vardı. 7 numara falan böyle. Ön tarafa da yakın. Oturdum. Şöyle etrafa vesaire bakıyorum. Bir baktım. Arkadaşlar normalde kabin görevlilerinin oturup işte kemerleri bağlanması gerektiği anda ya da işte uçuş anında oturmaları gerektiği anda bulundukları bölgeye biz gözümüzle erişemiyoruz. Arada perde oluyor, bir şey oluyor, hani öyle değil mi? Böyle plastik bir kapı, bir şey oluyor işte normalde. Baktım gayet de kabin memurlarının oturduğu ve yüzleri bize dönük şekilde kemerlerini bağlayıp oturdukları o bölgeyi de görebiliyorum. Kabin çalışanlarının yemek hazırladığı vesaire vesaire. Yani yerden tasarruf edeceğiz diye Ryanair'in böyle parça marça sökmesine şaşırdım yani arkadaşlar. Ne oluyoruz dedim. Tamam eyvallah, böyle de olabilir. Daha sonrasında uçak işte kalktı. Herhangi öyle çok sallama vesaire olmadı yani. Aman efendim ucuz uçak bileti kötü müdür uçak falan, hayır değildi. Gözlerimi şöyle bir kapattım. Bir 15-20 dakika herhalde uyumuşum. Arkadaşlar gözlerimi bir açtım. Tuvaletin önünde yerde biri yatıyor. Başında da iki hostes bekliyor. Herhalde dedim beyefendi tansiyonum düştü, ne oldu arada? Zaten sabah 5 yani, gözümü açtım, anlamaya çalışıyorum. Önündeki beyefendi kalkmış. O da onların başında bekliyor. Döndü, başüstü bagajına geldi. Başüstü bagajından bir şey çıkarttı. Ha dedim, doktor falan herhalde, yerde yatan beyefendiye ilaç bir şey verecek yani. Arkadaşlar güneş gözlüğünü aldı. Yerde yatan adamın başına geri gitti. Biraz daha baktı ve döndü oturdu. Ne oldu ya? Az önce ben ne yaşadım? Yerde biri yatıyor tuvaletin önünde. Bir beyefendinin biri gitti baktı, beğenmedi, güneş gözlüğünü taktı. Bir de öyle baktı, neyse manzara iyi değilmiş deyip geri yerine falan oturdu. Sabah sabah dedim bismillah, ne oluyoruz yani? Eyvallah dedim yani, öyle bakıyorum. Daha sonra tekrar rüküye daldım herhalde, beyefendi iyi oldu. Artık orasını çok fazla bilmiyorum. Sonra işte bir sonraki gözümü açtığımda işte ücretin mukabilinde tabii ki. İşte sandviç vesaire almış insanların çöplerini toplamak için çöp poşetiyle hostes böyle geziyor. Normalde nedir? Biraz böyle büyük boy çöp poşetiyle gezilir vesaire. Bir baktım 1000 poşeti gibi bakkaldan aldım bir poşetle. Hanımefendi dolaşıyor işte, çöpünüz var mı falan diye. Ablacığım 250 kişilik uçağın işte 150 kişilik uçağın çöpünü bir 1000 poşetine sığdıramazsın gibi geldi de. Ryanair'in şu düşük cost, düşük maliyet karşılığında düşük hizmet olayı beni öldürdü yani. Parça eksik. 1000 poşetiyle geziliyor. Abinin biri yerde yatıyor, öbürü geliyor, güneş gözüyle bakıyor. Maceram biraz da böyle başladı. Daha sonrasında Roma'ya inişi gerçekleştirdim. İnişte de dediğim gibi pasaport kontrolü falan olmadı. Şaşırdım. Şehrin içine, yani şehrin doğrudan merkezine giden otobüsler vardı. Bilet aldım 4 euroya ve şehrin merkezine gittim. Sabah yaptığım şeylerden ilki Roma sokaklarında şöyle bir yürümek oldu. O dar sokaklarda, renkli sokaklarda sabah saat 7.30-8 arasıydı yanlış değilsem. Yürümek inanılmaz keyifliydi. Şehir daha henüz trafiğiyle yoğunlaşmamışken, ilk saatlerindeyken o dar sokaklarda gezmek, eski İtalya, merkez İtalya'da, merkez Roma'da daha doğrusu gezmek son derece keyifliydi. Yolda yürürken sağ tarafta bir kafe gibi bir şey gördüm. Şimdi İtalyanların işe gitmeden önce şöyle bir espresso shot atıp ufak bir parça yuvarlak pizzayı da gömüp yollarına devam ettiklerini biliyorum. Yani işlerine gittiklerini biliyorum. Tam öyle bir konseptte bir kafe gördüm. Konseptte değil yani, normal anam babam yerel bir kafe diyeyim. Herkes servisin yapıldığı o cam tezgahın üstüne yaslanmış, önlerinde espresso bardakları, 2-3 muhabbet ediyorlar, şata atıp çıkıyorlar ve yemeklerini yiyorlar. Herkes orada duruyor. Ben de bir dakika ya, biz de bir İtalyan gibi kahvaltı yapalım. İtalyan işçi sınıfı gibi kahvaltı yapalım. Buradan böyle bir oy KK'ya, bir oy TİP'ye falana bağlamayacağım arkadaşlar. Ama o işçi sınıfı gibi şöyle bir sabah kahvaltımızı yapalım vesaire dedim. Çaktım espressoyu, yedim bir iki dilim pitare mi diyorlardı o minik pizzayını. Ve hakikaten de yeterince şiş ve uyanmış bir şekilde yoluma devam ettim. Ve tabii ki o Treveri, arkadaşlar İtalyan yerlerinin isimlerini söyleyemiyorum ya. İşte şu aşk çeşmesi bilmem ne, ya güzelim kaç yüzyıllık çeşmeye ki hikayesi de olan barbarların Roma'yı fethettiğinde yıkamadığı tek fountain'i, tek fışkiyeyi kim kırdı belediyenin önündeki, Melek Gökçe'nin dediği gibi tek fountain'i aşk çeşmesi falan gibi adlandırıyoruz. İlginçtir. Neyse hikayesine falan çok fazla girmeyeceğim. Orayı bir görmeye gittim. İşte sabah saat artık 8-8.30 arası olmuştu yürüyerek gittiğimde. Ve son derece gerçekten sayısı az, çok kalabalık olmadığı bir saatteydi. Çünkü günlerden perşembe. Tabii ki de ne yaptık? Biz de dileğimizi vesaire diledik. Tabii dilek dileme aşamasında sizin için özel olan insanları arayabilirsiniz eğer tek geziyorsanız. Ki benim gibi tek gezme aşığı insanlar için zamanını, gezerkenki zamanını birileriyle paylaşmak son derece özeldir. Tek gezen insanların kendi gezdiği süre içerisinde kendine verdiği değerden ötürü başkalarına zaman ayırması çok rastlanan bir şey değildir. Biz de bu dilek ve temenni kısmı için parayı atmadan önce belli mecralara ulaştık. Kendileriyle beraber efendim belli başlı dilekleri vesaire diledik. Daha sonrasında yolumuza devam ettik. Ya tabii şimdi yani yukarıdakiyle de aramız bozulmasın diye TL bozuk parası atmadık arkadaşlar. O dilek 20 indirgeçli bir dilek yani. Şimdi çok zengin olayım derim, 20 kat daha zengin olayım falan diye 10 cent de olsa bir euro parası attık yani. Euro parası da neyse işte. Türkçe önemli. İlk günümüz böyle başladı. Şehir sokaklarında gezdikten sonra arkadaşlar Google Maps üzerinde kendinize rotalar belirleyip o rotaları kaydedebiliyorsunuz. Ben de kaydettiğim kadarıyla meydanları vesaire gezdim ettim. Öğlen vakti geldiğinde tamam artık hostuma gidebilirim. Airbnb'li tuttuğum yere gidebilirim deyip tramvaya, daha doğrusu metroya atlayarak evime geçtim. Roma'da 3 günlük sınırsız turistik kart alırsanız yanında da iki müze gezme hediyeli bir kart oluyor. 56 euro gibi bir ücret ödüyorsunuz ama bu iki müzenin için yani Kolezyum falan dahil istediğiniz herhangi bir müzeyi, istediğiniz herhangi iki müzeyi veya tarihi yeri gezebiliyorsunuz. O biletten almıştım. Kolezyum'a giderim. Roman Forum ya da Palatin Tepesi, o ilk arkeolojik romanın kurulduğu tepeye giderim vesaire diye aldım. Ve gün içerisinde kullandım. 72 saat geçerliliği olan bir karttı arkadaşlar. Evime yerleştim. Eşyalarımı şöyle bıraktım. Sırtımdaki yükten kurtuldum. Ve kendimi Roma'nın sokaklarına tekrardan fırlattım. Metroya bindim arkadaşlar. Şehrin merkezine yine attım kendimi. Yaklaşık bir, yani metro ile en azından bir 15 dakika mesafede uzakta bir yerde yaşıyordum merkeze göre. Spanish Steps'e gittim. İspanyol basamaklarına gittim arkadaşlar. Villa Borghese, Borghese bahçesine gittim. Orada da eski yapıların bir parkla birleştirildiği millet bahçesine gittim diyeyim. Yaklaşık bu millet bahçesi 250-300 yıllık olsa gerek. Çünkü bulunan yapılar vesaire gayet eski. Antik Roma dizaynıyla yapılmış ama tabii ki de bir Antik Roma binasına göre çok daha modern yıllarda yapılmış. Çeşitli temple'ları, binaları vesaire gördük. Son derece güzeldi ama henüz daha bahar gelmediği için yeşilliklerin olduğu fakat çiçeklerin açmadığı bir dönemdeydim arkadaşlar. Gündüzleri ve öğlen vakitleri biraz da ceketi çıkarıp akşamları kesinlikle ceketi giydiğiniz saatler ile gezimizi devam ettirdik. Panteon'a gittik. Panteon'da bu artık Roma'dan kalma ayakta duran tek eski temple, tek eski tapınak, Yunan tanrılarına vesaire tapılan eski bir tapınak ama tabii ki de yine Hristiyanlar yapacağını yapmış ve bunu da kiliseye çevirmiş. Çok sinirlendiğim noktalardan bir tanesi arkadaşlar, ne kadar eski tapınak varsa, size tanıdık gelebilir bu, neredeyse tamam bir panteon kaldı zannedim. Panteonun içi de kiliseye çevirmiş. Hepsi kiliseye çevirmiş. Ya arkadaşlar bir bırakın. Ya belki içimizde halen daha inananlar vardır Zeus'a falan. Yani nereden biliyorsunuz demeyeceğim ama arkadaşlar bu antik dönem eserlerinin tamamı Hristiyanlıkla beraber aslında bir filtreden geçirilmiş ve ne kadar çok bu eski dinlere ait yapılar vesaire varsa tamam dönüştürülmüş. Son derece sinirlendim açıkçası Katolik Kilisesi'ne. Yani ne vardı da kardeşim, bir iki tane de tapınak bu insanlara bıraksaydınız da biz de en azından iç dizaynı Hristiyan olmayan belli başlı tapınakları görebilseydik. Çok kıymetli eserler çünkü bunlar. Ama maalesef günümüze kadar sadece kilise olarak ulaşabilmişler. Bu çevirme işi çok tanıdık geliyor olabilir size de ama sinirlendiğim noktalardan bir tanesi benim. Daha sonrasında Piazza meydanına gittik. İşte çeşitli meydanlara vesaire gittik. Yani ilk gün müze vesaire gezmekten çok yol yorgunluğu sebebiyle işte meydanları gezmek, bilinen eski işte parkları, bahçeleri gezmek, yolları, sokakları gezmek, bir iki yemek tatmak üzerineydi arkadaşlar. İkinci günün sabahında, tabii ilk gün yaklaşık 15 kilometre yaptık bu arada. İkinci günün sabahında da artık tamam bugün tarihi yerleri gezmeye başlayacağım deyip, burada Panteon da tabii ki tarihi bir yerde, hani müze kartlarıyla girilen yerleri gezip artık müzelerde vakit harcayacağım diyerek ilk başta Altar of the Fatherland'e gittim. Bu işte İtalya'yı ilk bütün bayrak altında toplayan, yani tarihte vesaire yanılabilirim ama 19. yüzyılda olması lazım. İtalya'yı tek bayrak altında toplayan kralları adına yapılmış bir monument arkadaşlar. Ya bunların hepsi İngilizcesini söylüyor. Bunu Emrah Sefa Gürkan'a falan çok yapıyor insanlar. Ya niye İngilizce söylüyorsun? Kardeşim Türkçesi ilk başta akla gelmiyor yani. Ne yapalım? Monument yani işte eser mi diye denir, ne denir ona, yani bir yapı. Altar of the Fatherland yazarsanız Emanuel'de, yani ikinci Emanuel'in o büyük ihtişamlı görkemli anıtına, oh be sonunda buldum var, yakınıyorum sabahtandır, ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bembeyaz mermerlerle çizimlerin vesaire, tabii ki de bir Roman usulü olduğu güzel bir eserdi açıkçası, güzel bir yapıydı diyeyim. Daha sonrasında tabii ki de benim en azından kişisel olarak çok büyük ilgimin olduğu Roma İmparatorluğu'na artık yavaş yavaş ziyaretlerin başlaması gerekiyordu. Ne yaptık bu yüzden? Hadrian'ın aslında anıt mezarının bulunduğu San Angelo Castle, San Angelo Kalesi'ne gittik. Bakın yine Saint Angelo, yani Aziz Angelo'nun kalesi. Bu kale arkadaşlar İmparator Hadrian döneminde yapılmış bir anıt mezar normalde. Etrafı vesaire kale gibi çevrildi. Daha sonrasında savunma kalesine çevriliyor. Daha sonrasında hapishaneye bile çevriliyor. Ama ilginçtir ki Katolikler bunu da San Angelo, yani Kutsal Angelo Kalesi'ne çeviriyor. Hadrian Castle kardeşim, bunu da Hristiyanlaştırmayı ver. Bu da eski Roma usulüyle kalsın diye tabii ki de sinirlenmedim arkadaşlar. Son derece alıştığımız şeyler bunlar, bildiğimiz şeyler. Hadrian Kalesi'ne gittik. Ben Hadrian Kalesi diyeceğim oraya. Ve benim kendi nazarımda Roma İmparatorluğu'nun en büyük gezgin imparatoru. Ömrünün yarısını Roma sınırları dışarısında geçirmiş. Altın Çağ 5 büyük imparatordan biri olarak Hadrian'ın da kabrini ziyaret edip iki Fatiha okumadık. Ama bir görmüş olduk. Tabii burada aynı zamanda diğer imparatorların da vesaire mezarı bulunuyordu. Benim için son derece heyecan vericiydi. Çünkü Hadrian kapısı Antalya'nın göbeğinde. Öyle değil mi? Sadece Antalya'nın göbeğinde değil, birçok yerde. Hadrian gittiği her yere kendisine özel, kendi adına özel kapılar vesaire yapmış durumda. Bu üç kapılar diye de geçiyor. İngilizce'deki adını bile unuttum şimdi. Ve bunu görmek, daha önce eserlerin yaptırdığı eserlerini görmüş olduğum, oyunlarını oynamış olduğum, filmlerin dizilerini izlemiş olduğum Hadrian'ın kendi mezarını görmek son derece bana iyi hissetti arkadaşlar. Aynı şekilde Augustus, ilk Roma İmparatoru, Sezar'ın yeğeni. Onun da öldüğü yere gittim, gördüm. Yine çok özel hissettiriyor. Yani bütün Roma İmparatorluğu'nun, o yüce ilk medeni imparatorluğun, dünyaya ve insanlığa medeniyeti bahşetmiş imparatorluğun en büyük imparatoru olan Augustus'un da yattığı yeri vesaire görmüş olduk. Arkadaşlar yattığı yerde tabii insanlar kül ediliyor ve küllerinin saklandığı yer aslında oralar. Ve oralar bir anıt blok mezar şeklinde bir büyük bir anıta, büyük bir bloğa yerleştiriliyor külleri ve eşyaları vesaire vesaire. Ve tabii diğer imparatorların da mezarları Augustus'un mezarının etrafında, yani aynı blok içerisindeydi. Daha sonrasında Sezar'ın öldürüldüğü, asasin edildiği, yani Sezar'ın işte tabii ki bizim bildiğimiz gibi sen de mi Brutus demediği, bu bir edebi söylem olan ve aslında gerçekten sadece doğrudan Brutus ve diğer senato üyeleri tarafından bıçaklandığı o yeri de görmüş oldum. Şehrin göbeğinde kalıyor arkadaşlar bunlar ve inanamayacaksınız ama terk edilmiş gibi değiller. Şehrin en göbeğinde bile kalıyor olsa bir tarihi eser, bir tarihi bölge, en iyi şekilde bakıldığına gittiğinizde şahit oluyorsunuz. Bu çok gurur kırıcı bir şeydi. Bizim kendi memleketlerimizde de binlerce çok güzel antik kentler vesaire var ama ne kadar korunduğu, ne kadar bakıldığı, ne kadar yatırım yapıldığı, ne kadar iyi restorasyon yapıldığı ortada. Çok iyi örnekleri de var Side gibi. Öyle değil mi? Ama unutulmuş, en az Side kadar zengin olan bir Perge'miz de var mesela. Yani insan üzülüyor. Biraz terk edilmiş hissediyor. Çünkü Sezar'ın öldürüldüğü işte bölge burasıydı. Burası o eski senato bölgesi diye birkaç taş parçasının da çok iyi korunduğu yerleri gördükten sonra insan gerçekten hayret ediyor. İkinci günümüzde böyle geçirdik arkadaşlar. Yediğim yemeklere çok kısa değineceğim. Yemekle çok aramda olmadığını siz de biliyorsunuz ama ya yediğiniz domates, yediğiniz peynir, yediğiniz et, hepsinin mi tadı fark eder? Ya özellikle şu peynir, domates, salatalık gibi pizzanın ana ürünleri olan, ki pizzanın içerisinde sosis olmaz, patates olmaz arkadaşlar, Amerikan pizzası, yani Amerika'ya giden İtalyan ailelerinin franchise haline getirdiği bu pizza ürününün torunları olan yiyecekler onlar. Ama asıl pizzalar daha fresh sebzelerle yapılan yemektir diyeyim ve yediğiniz zaman aldığınız lezzet vesaire o kadar farklı ki. Bu domates nasıl bizim toprakta yetişmez abi falan diyorsunuz yani, çünkü en iyi ürünlere sahip olması gereken bir coğrafyada yaşıyoruz ve lezzeti vesaire çok farklı geldi. İnanılmaz hoşuma gitti. Bizim böyle tahmin ettiğimiz gibi yüksek ücretler vesaire de değildi açıkçası. Benim yediğim yemeklerde gördüğüm kadarıyla en azından ve beklentilerimin son derece üstündeydi. Hiç bilmediğim, sadece Roma usulü, işte İtalyan usulü vesaire diye web sitelerinde önerilen bazı yemekleri söyledim ettim. Bunları da açıklamak isterim ama yani gerçekten yemek bambaşka bir saati doldurur Roma ile ilgili. Ama son derece tatmin olduğumu söyleyebilirim. Ki bu yemeklerden bir tanesini yine Paolo abimin, ev sahibimin önerdiği yemeklerden bir tanesi arkadaşlar, Romalıların sabah işe gitmeden önce bu yediği pizza dışında da yedikleri ekmek arası tavuk döner gibi bir şey var. Bu da çok tatmin oldum böyle yerken. Aa, bizim tavuk dönerle bile benzemiyor, bir dakika farklı bu dediğim yemeklerden bir tanesiydi. Fakat bitiremediğim için sabahın 9'unda bile çok yenilecek bir şey gibi gelmediğinden dolayı yemek arası olmayan bir insan olarak çantama koydum. Bu beni çok aşırı mutlu eden yemeği çöpe atmak istemeyip çantama koymam nelere mal oldu dersiniz arkadaşlar. Saint Maria, yani Hazreti Meryem adına yapılmış ilk kilise olan kiliseye gittim. Yine bir turla beraber gidip oranın tarihini öğrenmek adına, okudukların dışında da tur rehberiyle öğrenmek adına tura katıldım. Gezerken arkadaşlar burnuma kokular gelmeye başladı. Böyle bir diye etrafımda da koku almaya çalışan insanlar olduğunu fark ettim. Arkadaşlar çantamdaki tavuk dönerle bütün bir kiliseyi tavuk kokturdum ya. Benden o tavuk kokusunun geldiğini anladığım an yerin 7 kat dibine girdim ya. Geziyoruz arkadaşlar kilisede. Böyle bir falan, Allah Allah, bir tavuk falan derken etrafındaki insanların da böyle bir, turdaki insanların da böyle bir koku aldığını, bir şeyler koklamaya çalıştığını fark ettim ve eyvah dedim, çantamdaki tavuk döner bu ya. Bütün o yaklaşık 1000 yıllık kilise tavuk döner koktu. Ve turdan da kopamıyorum. Kilisenin içerisinde tabii ki çöp kutusu da yok. Tarihi mukaddes eserleri gösteriyorlar. Bu Hazreti Meryem'in saçını var bunun içinde, bilmem ne gibi kadim eserleri gösteriyorlar. Eğilip bakıyorum. Kalktığımda o kalkma refleksiyle beraber pof diye suratıma yine tavuk döner vuruyor. Depresyona girdim. Roma'daki Saint Maria Kilisesi'ne giderseniz ve tavuk döner kokusu alırsanız, bu koku benden geldi, uyarsa dinlerizden geldi, göndermemek üzere herkese benden tavuk döner demeyeceğim arkadaşlar. İnanılmazdı, moral bozucuydu. Evet, bayağı tatmin ediciydi yemekler. İkinci günü de bu şekilde tamamladık. Artık üçüncü gün geldiğinde de Kolezyum'a gittim arkadaşlar. Benim kendi hayattaki amaçlarımdan biri olan 7 Dünya Harikası'nı görmenin ilkine tik attık. Kolezyum benim için, benim gibi Roma İmparatorluğu aşığı bir insan için görmesi son derece önemliydi. Ve o yüzden turla beraber gitmek istedim. Sabah 9'da gittik arkadaşlar. Çok doluydu. Ve tur rehberimiz dedi ki, aa dedi, çok şanslıyız. Sabah 9 olduğu için bakın bomboş. Dediği yerde binlerce kişi var. Şaşkınlık içerisinde dinledim. Ama tur rehberinin yaklaşık 1,5 saatlik gezdirmesi, hikayelerini anlatması, tarih hakkında bilgiler veriyor olması, ki kendisi de check ettik. Evet, yani hakikaten bilgi sahibi, yanlış bilgi vesaire hiç vermedi. Beni son derece mutlu etti. Kolezyum'u da bu şekilde görmüş olduk. Ve Kolezyum yanında Roma'nın ilk kurulduğu Palatin Tepesi'ne varmış olduk. Palatin Tepesi'nde de zaten rehberimizi gezdirirken çeşitli bilgiler vesaire verdi etti. Sezar'ın anıt mezarını da görmüş olduk arkadaşlar. Öldürüldüğü yer şehrin göbeğinde kalıyordu. Halka açık bir yerde bu arada. Müzeleştirilmemiş bir bölgede. Ama gömüldüğü, daha doğrusu küllerinin muhafaza edilip anıtının yapıldığı yerde Palatin Tepesi'ndeydi. Orayı da görmüş olmak benim için son derece manevi duygular dolu bir andı. Önünde eğildim, açık söyleyeyim. Yani Sezar gibi bir dehanın önünde bulunmak benim için son derece mutluluk verici anlardan bir tanesiydi arkadaşlar. Bu üçüncü günden sonra artık akşamına doğru yavaş yavaş dinlenmem gerekiyordu. Çünkü akşam uçuşum, akşam dinleneceğim, sabaha karşı bir uçuşum vardı Bari'ye doğru. Bu yüzden Anadolu'daki şehrin tadını çıkartmak istedim. Vatikan'a vesaire de gittim ama içine giremedim arkadaşlar. Önden rezervasyon yaptırmanız gerekiyor bu tarz önemli yerler için, onu söyleyeyim. Eğer siz de benim gibi böyle tarihi yerleri gezmeyi seviyorsanız, Palatin Tepesi'ni gezeyim, Kolezyum'u gezeyim, Pantheon'u gezeyim, San Angelo Kalesi'ne gideyim, Agustin Kalesi'ne gideyim vesaire diyorsanız, Roman Pass aldığınız bu turistik kart tabii ki yeterli olmayacak. Çünkü iki yer maksimum gezebiliyorsunuz. Size Roma Tourist Card, turist kartı almanızı tavsiye ediyorum. Top 5 turistik yerlere ücretsiz girebilmenizi sağlayan bir kart. Arkadaşlar son derece benim için duygu dolu bir geziydi. Yani neredeyse ortaokuldan beri hayal ettiğim Roma'yı ve gezmeyi çok istediğim tarihi yerlerini sonunda gezebilmiştim. Son derece duygusal olan bu anlarda tabii ki de oturup ağlamadım. Son ana kadar tadını çıkartmaya çalıştım ve benim için özel olan belli başlı insanları arayıp onlara da etrafı göstermeyi istedim ve bunu da yaptım. Başta tabii ki ailem olmak üzere belli başlı özel arkadaşlarımı, belli başlı özel insanları arayıp onlara etrafı göstermek. Bakın Roma şöyle böyle, ara sokakları göstermek ve onlarla beraber bu anı paylaşmak benim için çok özeldi. En özel birisiyle tabii ki her zaman farklıdır. Bunlar da gerçekleşti ve en son Bari'ye vardım. Bari son derece güzel bir güney kenti. Arkadaşlar güneyliler daha bir Türktür lafı şu açıdan doğru. Daha böyle yüksek sesle konuşan, daha böyle heyecanla konuşan bir halk. Ama tabii enflasyon çok iyi olmadığı için, bizi kıskandıkları için o kadar gergin falan gezmiyorlar. o konuda kesinlikle halen daha ayrışıyoruz. Yani bir güne ithal edince oh be bizim gibi Avrupalılar da var kardeşim ne bu abartıyor falan gibi düşünmeyin. Yani son derece halen daha sessiz sakin bir şehir ama tabii ki insanlarıyla birebir de iletişime geçtiğinizde bir yardım bir şey istediğinizde daha bir heyecanla size yaklaşıp yardımcı olmaya çalıştıkları bir gerçek. Ama overall'da İtalyan insanlar için son derece güler yüzlü olmaları, yardımsever olmaları gibi konulara hiç değinmiyorum bile. Akdeniz'in psikolojisini koruyabilmiş nadir bölgelerinden bir tanesi. Biliyorsunuz Akdeniz 160'ı delirdi. Geçtiğimiz yıllarla beraber yani bu bugünün bir şeyi değil. Kalan %40'ın en güzel ülkelerinden bir tanesine İtalya ev sahipliği yapıyor. Ve o insanlarla beraber gününüzü geçirirken chip chat dediğiniz o işte hani ayaküstü sohbetleri yaparak gününüzü de aslında yeni insanlarla tanışarak diyeyim doldurabiliyorsunuz. Bu da çok güzel artılardan bir tanesiydi benim için. Oturduğum herhangi bir kafede, restoranda, İtalyan bir aşçıyla, restoranla ayaküstü muhabbet etmek, onlardan tavsiye almak da günün highlight'ıydı. Hiçbir zaman yalnız kalmadım. Tek gezmeyi bu yüzden seviyorum. Çünkü kendiniz istediğiniz kadar sessiz kalıyorsunuz. Onun dışında sosyalleşmek isterseniz sizin gibi yalnız gezenleri görüyorsunuz sağda solda. Veya bir kafede, bir barda, bir yemek yediğiniz bir restoranda otururken orada çalışan yerel halkla direkt iletişime geçip konuşup edip gününüzü dolduruyorsunuz. Ve en önemli seçenek demin bahsettiğim arkadaşlarınızı, eşinizi, dostunuzu arayarak onlara çevreyi gösterebiliyorsunuz. Kıymetli bir gündü. Bari'de de arkadaşlar bizim Antalyalılar bilir. Old Town, kale içi, eski kent sokakları gibi büyük bir mahalle var diyeyim. Ve orada daha çok vakit geçirdim. Yine eski İtalya'yı gezmiş oldum ama son derece düzenli bir şehir yapısı vardı. Yine Roma'daki gibi sokaklar tabii ki de yeşil yeşil duvarlar rengarenk ve cıvıl cıvıl bir ortamdı. Bari'ye gitmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Özellikle günübirlik geziler için birebir olacaktır. Ama orada 2 gün 3 gün geçirmeyeyim. Hayır zannetmiyorum geçirmem. Ve dönüş. Bu güzel aktivitelerin ardından şuna karar verdim arkadaşlar ve şunu tavsiye etmek istedim. Roma'ya gidecekseniz öncelikler belirlemeniz gerekiyor. Sanatın merkezi, tarihin merkezi, yemeğin başkenti. Siz neyi görmek istiyorsunuz? Ben önceliği tarih alıp daha sonrasında yemekle haşır neşir olmak istediğimi kendime söyledim ve buna yönelik bir plan yaptım. Efendim söyleyeyim dini tarih görmek istiyorum derseniz Vatikan'a ayrı önden bilet almanız gerekiyor. Vakit geçirmeniz gerekiyor. Ortalama bir 4 saatlik bir geziden vesaire bahsediliyor. Önceliğinizi belirleyip gezinizi iyi planlamanız gereken şehirlerden bir tanesi. Çünkü son derece büyük, yaklaşık 3 milyon bir nüfusu var. Ama turistlerle beraber bu zaten 3 milyon her zaman üstünde. Mart ayında bile bununla karşılaştım. O sebeple bu öncelikler doğrultusunda son derece planlı bir şekilde gezerseniz hiçbir şeyi kaçırmazsınız. Dikkat edin kendinizi yormayın. Günde yaklaşık 20 kilometre gezdiğim için döndüğümde hasta oldum arkadaşlar. Tabi burada biraz psikolojik hastalık da var. İnsanın çocukluğundan beri daha sonra ortaokul yaşlardan beri istediği bir şeye kavuşuyor olması döndüğünde eğer nihilizm varsa biraz ya peki şimdi ne olacak sorusuyla beraber birleşen yorgunluğa hastalık diyoruz arkadaşlar. Hastalık değil hastalık diyoruz arkadaşlar. Bu 3-4 günlük yatışın da ardından podcast'i kaydetmeye karar verdim. Bu başımdan geçenleri hızlıca özet halinde sizlere aktarmaya karar verdim. O yüzden sesim falan biraz yorgun geliyor olabilir yani. Şunu da atlamamak gerekiyor ki her biten plan bir başka yapılacak olan plana hazırlığın habercisidir. Burada benim açımdan bitirdiğim, geçirdiğim bu tatil bana bir başka tatile hazırlanmaya sebep verdi açıkçası. Önümüzdeki ay içerisinde Budapeşte'ye, Çek Cumhuriyeti'ne ve Viyana'ya gidiyorum diye umuyorum. Eğer Türkiye'deki arkadaşlarım vize alır, hiçbir problem yaşamazsak 3 şehri, 3 ayrı ülkeyi bir hafta içerisinde gezeceğim gibi görünüyor arkadaşlar. Trip tavsiyeleri. Trip atmak değil, gezi tavsiyeleri. Arkadaşlar, büyük yerlere gidiyorsanız önceliklendirmelerinizi yapın. Google haritalar üzerinde gideceğiniz noktaları kaydedin. Bunlar size anı da olur. Bol bol fotoğraf video çekmekten ziyade gitmeden önce gittiğiniz yerleri araştırıp nereye gittiğinizi bilin. Her gün otobüs bileti vesaire almaktansa 3 günlük sınırsız bilet varmış vesaire gibi araştırmaları yapın. Transport nereden nereye nasıl ulaşırım çat diye bir anda sokakta kalmayın. Yine eğer yurt dışına Türkiye'den geliyorsanız internet vesaire ayarlamak son derece önemli. İnternetiniz varsa başınıza zaten hiçbir şey gelmiyor. Her an her yerde yolunuzu bulup istediğinizi yapabiliyorsunuz. Şimdi Malta'dan İtalya'ya gittiğinde Schengen bölgesinde olduğu için internetin çalışıyor olduğuna ve ek ücret ödememe gerek kalmadığıma şükrettim ben. Bu da çok büyük bir arttı. Çünkü her an internete ihtiyaç duyuyoruz. Özellikle büyük bir şehre gezmeye gidiyorsanız. Konaklamaları vesaireleri eğer o ülkenin yerel halkına herhangi bir arkadaşınız varsa ona danışarak yapın ki merkeze yakın olacağım, güvenli olacak diye çok pahalı paralar ödemektense metroya yakın, güvenli ama şehirden bir tık uzakta ucuz bölgelerde kalabilirsiniz arkadaşlar. Ryanair'ı, Wizz Air'ı kullanmayı da ihmal etmeyin ama elinde bin poşetiyle gezen insanları da göreceksiniz. Onu da ileteyim. Çok güzel bir geziydi. Bitti. Sonuna geldik. Bir başka gezilerin habercisi olan bu son benim için kıymetli ve biraz da vurucuydu tabii. Ya şimdi sorusundan dolayı. Ya şimdi başka yerler gezilecek, başka yerler görülecek. İnsanlar ne yer, ne içer, başka ülkelerde neler yapar? Bunları göreceğiz arkadaşlar. Kendi yurt dışındaki arkadaşlarımızı ziyarete gideceğiz. Tek gezmekten ziyade dostlarla nasıl gezilir? Bunları test edeceğiz. Ama en önemlisi de bir başka hayale yeniden kapı aralayacağız diyerek bu 3-4 gün hastalığım esnasındaki yorgun psikolojimi de tokatlayıp gönderdim arkadaşlar. Siz olun, hayal kurmaktan vazgeçmeyin. Uyarsa Dinleriz'in 9. bölümü olan İtalya bölümünden de bu kadardı. Sizlere olabildiğince hızlı bir şekilde tecrübelerimi aktarmak ve kendime de not olması açısından sizinle beraber günlüğüme bu kelamları döktüm. Size de uyarsa önümüzdeki haftalarda görüşmek üzere. Abi o pizza makarna neydi ya? Ulan 3 kilo aldım geldim. Anamın evinde bu kadar kilo almadım ya.